Ayrım 3, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 27. İkinci bölüm. Jean-Pierre masanın üzerinden eğilip kumral kıza baktı. Kendini nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Ben de tıp fakültesinin birinci yılı sonuna doğru büyük bir çöküntü içindeydim. Sanki insan beyninin alacağından çok bilgi edinmiş ve sınavlara kadar bunu nasıl hazmedeceğini bilemezmişim gibi. Tam da öyle işte diye kız başını salladı, neredeyse ağlayacaktı. Bu iyi bir işaret, sınavları atlatacaksın demektir. Sınavdan korkmayanlar genellikle kalacak olanlardır. Kızın kahverengi gözleri minnetle yaşarmıştı. Gerçekten öyle mi dersin? Elbette. Kız hayran hayran baktı erkeğe. Yemeğin yerine beni yemeği yedersin değil mi diye düşündü Jean-Pierre. Kız yerinde hafifçe kıpırdanınca süveteri açıldı, süt yeninin dantelleri göründü. Jean-Pierre bir an düşündü. Hastanenin doğu kanadında sabah saat 9:30'dan sonra hiç kullanılmayan bir çarşaf dolabı vardı. Jean-Pierre oradan birkaç kere yararlanmıştı o güne kadar. Kapıyı içeriden kapayıp da yumuşacık çarşaf üzerine uzandın mı? Kumral kız içini çekerek bifteğinden bir parçayı ağzına attı, eti çiğnemeye başladığında Jean-Pierre'in tüm ilgisi kaybolmuştu. İnsanları yemek yerken seyretmekten nefret ederdi, üstelik kızı tavlamak istemiyordu. Bu işi hala yapabileceğini kanıtlıyordu kendi kendine. Kıvırcık saçları Akdenizli rengiyle çok sevimliydi kız, vücudu da çok güzeldi. Ancak Jean-Pierre artık rastlantısal başarılardan hoşlanmıyordu. Kendini bir iki dakikadan çok oyalayan tek kız Jane Lambert'ti ve o da bir kere bile öpmemişti Jean-Pierre'i. Erkek bakışları da hastane kantininde dolaştırdı. Tanıdığı kimse yoktu. Kantin boş sayılırdı hatta. Nöbete gireceğinden öğle yemeğini erkenden yiyordu. Feminist kadın hastalıkları konulu bir kitabın tanıtıldığı bir kokteyl partide Jane'i ilk olarak bundan 6 ay önce görmüştü. Feminist tıp diye bir şey olmadığını, ancak iyi tıp ve kötü tıp olabileceğini söylemişti kıza. Jane de Hristiyan matematiği diye bir şey olmadığını ama yine de dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü kanıtlamak için Galile gibi bir dinsizin çıkması gerektiğini söylemişti. Jean-Pierre haklısın deyince arkadaş olmuşlardı. Ne var ki Jane kendisinin çekiciliğine direniyordu, hatta ilgisiz bile denebilirdi. Jean-Pierre'den hoşlanıyordu ama kendisinden epey büyük olan Amerikalı Alice'e çok bağlı görünüyordu. Jean-Pierre bu yüzden daha da arzulanabilir buluyordu kızı. Alice bir yok oluverse, bir otobüsü falan altında kalsa... Jane'in direnişi son zamanlarda kırılır gibi olmuştu, yoksa bu yalnızca kendi hayalinde miydi? Kumral 2 yıllığına Afganistan'a gideceğin doğru mu diye sordu. Doğru. Neden? Özgürlüğe inandığım için sanırım. Ayrıca bu kadar yılımı şişman iş adamlarına bypass ameliyatı yapmak için harcamadım çünkü. Yalan söylemek kolay geliyordu artık. Neden 2 yıl ama? Oraya çoğunlukla 3 ila 6 ay, bilemedim 1 yıl için gidiyorlar. 2 yıl sonsuzluk gibi bir şey. Öyle mi? Jean-Pierre gülümsedi. Daha kısa bir sürede gerçek değeri olan bir şey başarmak güç aslında. Doktorları oraya kısa bir süre için göndermek çok yararsız bir şey. İsyancıların sürekli bir sağlık merkezine ihtiyaçları var. Hep aynı yerde kalacak ve hiç olmazsa kadrosu sık sık değişmeyecek bir hastane. Şu anda halk hastasını ve yaralısını nereye götüreceğini bilemiyor. Doktorları güvenecek kadar tanımadıklarından dediklerini yapmıyorlar. Sonra kimsenin bir sağlık eğitimi için harcayacak zamanı yok. Ayrıca gönüllüleri oraya götürmek ve sonra da geri getirmek bu bedava hizmetlerinin epey pahalıya mal olması sonucunu doğuruyor. Jean-Pierre neredeyse sözlerine kendisi de inanacaktı. Afganistan'a gitmesinin gerçek nedenini ve orada neden 2 yıl kalmak zorunda olduğunu kendi kendine hatırlattı. Arkasından bir ses kim bedava hizmet ediyormuş diye sordu. Jean-Pierre dönünce yemek tepsilerini taşıyan bir çift gördü. Kendisi gibi stajyer olan Valerie ile radyolog olan sevgilisi. Onlar da Jean-Pierre ile kumral kızın yanına oturdular. Valerie'nin sorusunu kumral yanıtladı. Jean-Pierre isyancılar tarafında çalışmak üzere Afganistan'a gidiyor. Öyle mi? Valeri şaşırmıştı. Ben sana Houston'dan çok iyi bir iş teklifi geldiğini duymuştum.
Reddettim.
Kız etkilenmişti. Neden ama? Özgürlük savaşçılarının hayatlarını kurtarmayı önemli buluyorum. Bir iki Teksaslı milyonerin eksik olması büyük bir kayıp değildir. Radyolog sevgilisi gibi hayran değildi Jean-Pierre'e. Ağzındaki patatesi yuttuktan sonra önemli değil dedi. Döndükten sonra da aynı işi alırsın nasıl olsa. Üstelik doktorluğunun yanı sıra kahraman da olursun. Öyle mi dersin diye soğuk bir sesle sordu Jean-Pierre. Konuşmanın akışını hiç sevmemişti. Radyolog geçen yıl bu hastaneden iki kişi Afganistan'a gitti diye devam etti. Döndüklerinde çok esaslı işlere kapılandılar. Jean-Pierre adama güçlükle katlanıyormuş gibi gülümsedi. Sağ kalırsam iş bulacağımı bilmek iyi bir şey. Herhalde dedi kumral kız böyle bir fedakarlıktan sonra. Valeri, annem baban ne diyorlar bu işe diye sordu. Annem onaylıyor. Elbette onaylardı. Kahramanlara bayılırdı. Jean-Pierre babasının Afgan isyancıları tarafında çalışmak için giden idealist genç doktorlar konusunda neler diyeceğini çok iyi bilirdi. Yüzü hafifçe kızararak sosyalizm herkesin istediğini yapması demek değildir derdi. O isyancıları ne sanıyorsun sen? Yasalara boyun eğerek yaşayan köylülerin kanlarını emen haydutlardır onlar. Sosyalizm gelmeden feodal kurumların ortadan kalkması gerekir. Yumruğunu indirecekti masaya. Omlet yapmak için önce yumurtaları kırmalı, sosyalizm içinde kafaları. Merak etme baba, ben bunları biliyorum. Babam öldü dedi Jean-Pierre ama o da bir özgürlük savaşçısıydı. Savaşta direnişteydi. Ne yapmış peki diye kuşkucu radyolog sordu. Ancak Jean-Pierre ona karşılık veremeden La Rovelt yazı işleri müdürünün pazar giysileri içinde terleyerek kendisine doğru geldiğini görmüştü. Bu şişko gazetecinin hastane kantininde ne işi vardı? Raoul selam sabaha gerek duymadan seninle konuşmam gerek dedi soluk soluğaydı. Jean-Pierre iskemliği gösterdi Raoul. Çok acele diye sözünü kesti Raoul. Sanki diğerlerinin adını duymalarını istemiyormuş gibi. Yemeğe bize katılsana rahat rahat konuşurduk. Kusura bakma ama kalamam. Jean-Pierre şişman adamın sesindeki paniği sezmişti. Gözlerine bakınca dalga geçmeyi bırakması için kendisine yalvarmakta olduğunu fark etti. Jean-Pierre hemen şaşkınlıkla ayağa fırladı. Peki, bu aceleciliğini örtmek için de diğerlerine sakın benim yemeğimi yemeyin hemen döneceğim dedi. Raoul'un koluna girdi dışarı çıktılar. Jean-Pierre kapının dışında konuşmak niyetindeydi ama Raoul koridorda yürümeye devam etti. Beni Bay Leblanc gönderdi dedi. Bu işin ardında onun olduğunu düşünmeye başlamıştım. Raoul kendisini Leblanc'a bir ay önce tanıştırmış, adam da Afganistan'a gitmesini önermişti. Pek çok genç Fransız doktoru gibi isyancılara yardıma gidecekti sözüm ona. Oysa aslında Ruslar hesabına casusluk edecekti. Jean-Pierre dava için bir şeyler yapacağından heyecan ve gurur duyuyordu. Tek korkusu Afganistan'a doktor gönderen örgütün komünist olduğu gerekçesiyle kendisini geri çevirmesiydi. Gerçek bir parti üyesi olduğunu bilemezlerdi. Bunu kendisi de söyleyecek değildi. Ama komünist yanlısı olduğunu bilebilirlerdi. Ancak Afganistan işgaline karşı çıkan pek çok Fransız komünisti de vardı. Yine de tedbirli bir örgütün Jean-Pierre'e başka bir özgürlük savaşçısı grubunun yanında daha mutlu olabileceğini söyleyebilirdi. Örneğin El Salvador'da isyancılara yardım edecek insan gönderiyorlardı. Ama işin sonu böyle gelmemişti. Madison Pour la Liberté, özgürlük için tıp örgütüne hemen kabul edilmişti. Raoul'a müjdeyi verince Raoul Leblanc'a bir kere daha görüşeceğini bildirmişti. Belki de bu onunla ilgiliydi şimdi. Peki ama bu aceleye gerek ne diye sordu. Seni hemen görmek istiyor. Hemen mi? Jean-Pierre'in canı sıkılmıştı buna. Ama hastalarım, onlara bir başkası bakar sanırım. Peki ama bu acele niye? Daha iki ayım var. Afganistan işi değil. Ne o halde? Bilmiyorum. Öyleyse seni böylesine korkutan ne diye düşündü Jean-Pierre. Peki hiçbir fikrin yok mu? Rahmi Coşkun'un tutuklandığını biliyorum. Türk öğrencisi mi? Evet. Neden? Bilmiyorum. Bunun benimle ne ilgisi var peki? Ben onu pek tanımam ki. Bay Lemon anlatacak her şeyi. Jean-Pierre ellerini havaya kaldırdı. Ben canım isteyince buradan çıkıp gidemem ki. Bir gün hastalansan ne yapardın? Başhemşireye söylerdim, o da yerime yedeklerden birini çağırırdı. Ama telefon et öyleyse. Hastanenin girişine varmışlardı. Bir kenarda bir dizi iç telefon vardı. Bu bir sığınma belki diye düşündü Jean-Pierre. Görev verilebilecek kadar ciddi olup olmadığımı öğrenmeye çalışıyorlar. Hastane yetkililerinin öfkelerini göze alıp telefonu açtı. Acil bir aile durumu çıktı dedi başhemşireye. Hemen Doktor Roche'u bulmalısınız.
Elbette doktor. Umarım acı bir haber almamışsınızdır.
Sonra anlatırım. Güle güle. Bir dakika. Jean-Pierre'in bir gece önce kanama geçirmiş ameliyatlı bir hastası vardı. Bayan Ferriye nasıl?
İyi, kanama tekrarlanmadı.
Güzel, çok dikkat edin.
Olur doktor bey.
Jean-Pierre telefonu kapattı. Haydi gidelim şimdi dedi Raoul'a. Park yerinde Raoul'un Renault başına bindiler. Arabanın içi öğle sıcağından hamam gibiydi. Raoul arka sokaklardan hızla sürüyordu arabayı. Jean-Pierre heyecanlıydı. Leblon'un kim olduğunu kesin olarak bilmiyordu. KGB örgütünde bir yeri olduğunu sanıyordu sadece. Bu insanı ürküten örgüte ters bir şey yapıp yapmadığını, böyle bir şey yaptıysa cezasının ne olacağını düşündü. Jane konusunu öğrenmiş olamazlardı. Kızdan kendisiyle Afganistan'a gitmesini istemesi onları ilgilendirmezdi herhalde. Grupta daha başkaları da olacaktı kuşkusuz. Gittiği yerde kendisine yardımcı olacak bir hemşire örneğin. Hatta belki de ülkenin başka yerlerine gitmekte olan doktorlar. Jane neden onların arasına karışmasındı ki? Doğru, hemşire değildi ama yoğun bir kursa gidebilirdi. Sonra kendisinin gittiği bölgede konuşulan Farsçayı bilmesi de büyük bir avantajdı. Jane'in ideal ve serüven uğruna kendisiyle geleceğini umuyordu. Oradayken Alice'i unutur, en yakınındaki Avrupalıya aşık olurdu belki. Bu Avrupalı da kendisi olacaktı. Jean-Pierre Parti'nin kızın kendisi için gittiğini bilmeyeceğini de umuyordu. Bunu bilmelerine gerek yoktu, bilmeleri de olanaksızdı. Ama yanılmıştı belki, belki de öğrenmişler ve kendisine kızmışlardı. Saçmalık bu diye söylendi. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Yapmış bile olsam ceza diye bir şey olamaz. Bu gerçek KGB, Reader's Digest okurlarının yüreklerine korku salan o efsane kuruluşu değil. Raoul arabayı park etti. Üniversite caddesinde epey lüks bir apartmanın önünde durmuşlardı. Jean-Pierre bundan önce de Leblon'la burada görüşmüştü. Arabadan çıkıp içeri girdiler. Hol loştu. Dönerek yükselen büyük merdivenden çıkıp birinci katta bir zili çaldılar. Bu kapının önünde son beklediğimden bu yana yaşamım nasıl da değişti diye düşündü Jean-Pierre. Kapıyı Bay Leblon açtı. Kısa boylu, ufak tefek, gözlüklü ve saçları seyrelmiş adam, gri elbisesi ve gümüş rengi kravatıyla bir uşağa benziyordu. Konuklarını Jean-Pierre'in daha önce alındığı arka odaya götürdü. Yüksek pencereler ve alçı süsler burasının bir zamanlar zarif bir salon olduğunu belli ediyordu. Ancak şimdi içeride ucuz bir naylon halı, ucuz bir büro masasıyla portakal rengi plastik iskemleler vardı.
''Bir dakika bekleyin.'' dedi Leblon. Sesi sakin ve kupkuruydu. Hafif de olsa saklanamayan aksanından gerçek adının Leblon olmadığı anlaşılıyordu. Adam başka bir kapıdan çıktı.
Jean-Pierre plastik iskemlelerden birine oturdu. Raoul ayakta kalmıştı. ''O kupkuru ses bu odada bana şöyle demişti.'' diye düşündü Jean-Pierre.
''Çocukluğundan beri partinin sadık bir üyesi oldun. Karakterin ve aile geçmişin partiye en iyi ve gizli olarak yardım edebileceğini gösteriyor.''
''Umarım Jane yüzünden her şeyi berbat etmemişimdir.'' Leblon yanında başka biri olduğu halde döndü. İkisi kapı önünde durdular. Leblon eliyle Jean-Pierre'i gösterdi. İkinci adam sanki yüzünü nakşetmek istermiş gibi baktı Jean-Pierre'e. Jean-Pierre de adamın gözlerinden ayırmadı gözlerini. Adam futbol oyuncusu gibi geniş omuzlu, iri yarıydı. Favorileri uzundu ama tepesindeki saçlar dökülmeye başlamıştı. Sarkık bir de bıyığı vardı. Yeşil kadife ceketinin kolu yırtıktı. Birkaç saniye sonra başını eğerek odadan çıktı. Leblon kapıyı kapatıp masasının başına geçti. ''Bir felaket oldu.'' dedi.
''Jane söz konusu değil, şükürler olsun.''
Arkadaş çevrende bir CIA ajanı var dedi Leblon.
Aman tanrım.
Felaket bu değil dedi Leblon. Devam etti. Arkadaşlarının arasında bir Amerikan casusunun bulunması şaşılacak bir şey değil. Hiç kuşkusuz İsrail, Fransız ve Güney Afrika casusları da vardır. Bu insanlar genç politik eylemciler arasına sızmazlarsa ne işe yararlardı ki? Bizim de bir ajanımız var kuşkusuz.
Kim?
Sen? Jean-Pierre kendini casus olarak görmediği için irkilmişti. Ama partiye gizli olarak hizmet etmek başka ne demek olabilirdi ki? Müthiş meraklanarak kimmiş bu siyah ajanı diye sordu. Alice Taylor adında biri. Jean-Pierre öylesine şaşırmıştı ki farkında olmadan ayağa fırladı. Alice mi? Onu tanıyorsun demek, güzel.
Alice siyah casusu mu yani?
Otur dedi Leblon. Sorunumuz onun kim olduğu değil, ne yaptığı. Jean-Pierre düşünüyordu. Jane bunu öğrenince eli yanmış gibi atıverirdi herife. Bunu ona söylememe izin verirler mi acaba? Vermezlerse o başka bir yerden öğrenebilir mi? Duyduğunda inanır mı? Alice bunu inkar eder mi acaba? Leblon konuşuyordu. Jean-Pierre kendini onu dinlemeye zorladı. Felaket, Alice'in bir tuzak kurmuş ve bizim için çok önemli birini yakalatmış olması. Jean-Pierre Raoul'un Rahmi Coşkun'un tutuklandığını söylediğini hatırladı. Rahmi bizim için önemli mi?
Rahmi değil.
Kim öyleyse?
Bunu bilmen gerekmez.
Öyleyse beni neden buraya getirdiniz?
Sus da dinle.
Jean-Pierre ilk kez korkmuştu Leblon'dan.
Ben senin dostun Alice'le tanışmadım. Ne yazık ki Raoul da öyle. Bu yüzden ikimiz de onun nasıl biri olduğunu bilmiyoruz. Ama sen biliyorsun. O yüzden buraya getirdim seni. Alice'in nerede oturduğunu biliyor musun?
Evet. Ancien Comedy sokağında bir lokantanın üstünde bir odası var.
Oda sokağa mı bakıyor?
Jean-Pierre kaşlarını çattı. Oraya bir kere gitmişti. Alice evine konuk çağırmaktan pek hoşlanmazdı. Sanırım dedi.
Emin değil misin?
Düşüneyim hele. Oraya bir gece geç saatte Jane ve başkalarıyla Sorbonne'da bir film gösterisinden sonra gitmişti. Alice kahve ikram etmişti. Küçük bir odaydı. Jane pencerenin yanında yerde oturuyordu.
Evet evet, penceresi sokağa bakıyor. Ne önemi var bunun? İşaret verebilirsin demek.
Ben mi? Neden? Kime?
Leblon tehlikeli bir biçimde baktı gence.
Özür dilerim dedi Jean-Pierre.
Leblon duraksadı. Konuşmaya başladığında yüz ifadesi değişmemişse de sesi biraz yumuşamıştı.
Sen ateşe atılarak kendini kanıtlayacaksın. Seni bir eylemde kullanmak istemezdim. Daha önce bizim için hiçbir şey yapmadığını düşününce. Ama Alice'i tanıyorsun, buradasın ve şu anda onu tanıyan başka bir adamımız yok. Yapmak istediğimizi hemen yapamazsak etkisini kaybeder. Orada ise bir bahane uydurup içeri gir, pencereye git, dışarı eğil ve sokakta bekleyecek olan Raoul'un seni görmesini sağla.
Raoul insanlar konuşurken adının geçtiğini duyan bir köpek gibi huzursuzlandı.
Ya Alice evde değilse diye sordu Jean-Pierre.
Komşularıyla konuş, nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini öğrenmeye çalış. Birkaç dakikalığına, hatta birkaç saatliğine çıkmışsa bekle. Eve gelince de içeri gir, pencereye git. Raoul'un seni görmesini sağla. Pencerede olman Alice'in içeride olduğunun işaretidir. Yani eğer evde değilse ne yaparsan yap ama pencereye yaklaşma, anladın mı?
Ne yapmamı istediğinizi anladım ama bunun amacını anlayamadım.
Alice'i teşhis edeceksin.
Peki ya sonra?
Leblon Jean-Pierre'in ummaya cesaret etmediği karşılığı verince genç heyecandan iliklerine kadar titredi.
Onu öldüreceğiz elbette.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.